Ayrım 30, Cüceler, Marcus Hayes, sayfa 420. Siz şimdi her yanını sarmış ve görünüşünü tümden engellemişti. Binlerce elin kendisini sevip okşadığını hissediyordu. Korunaklı ülkenin zamanı daralıyor mu? Müttefiklerimi seçebilecek vaktim olmadı. İlk bulduklarımla yetinmem gerekti. Hizmetkarlarım hızlı şekilde başarılar elde ediyorlar. Böylece ülkeni koruyabileceğim. Bu kötülüklerle daha önce de karşı karşıya kaldın mı diye sordu Nudin, aklı başka yerde, uykulu bir şekilde. Sayısız kaç kez, ancak bugüne kadar hiç kazanamadım. Karanlık çok güçlü, hızlı ve çevik. Tek şans yarışa çok önceden başlamak. Kurtuluş ancak böyle mümkün. Okşamalar dozunu artırıyordu. Bana bir beden ver Nudin, içine girmeme izin ver, hiçbir yaşayanın elde etmediği bilgiyi ele geçir. Daha fazla oyalanma diye fısıldadı her bir yönden. Ortak düşmanımızı yendikten sonra bedenini terk edeceğim ve istediğin zaman beni vücudundan atabilirsin. Bilginin senin söylediğin kadar yüce olduğunu nereden bileceğim? Bekle, sana göstereceğim. Nudin'in etrafındaki sis yoğunlaştı ve şakakların çevresindeki siyah, gümüş ve kırmızı ışıklar çoğaldı. Ölü ülkenin ruhu Nudin'e rüyasında yakında elde edeceklerini gösterdiğinde gözleri fal taşı gibi açıldı. Tanımadığı yazı karakterleri gözlerinin önünde uçuşuyor, yabancı dilde konuşmalar duyuyordu. Büyük formülü parçalarını dağların arkasında bulunduğuna emin olduğu, hem güzel hem de ürkütücü memleketlerin görüntülerini inşa edilmesini ihtimal vermeyeceği şehir ve saraylar görebiliyordu. Meraklı zihni tüm bu görüntüleri içine çekiyordu. Daha fazlasını istedi ve daha fazlasını elde etti. Resim akışı durmayacakmış gibi görünüyordu. Nudin şekillerin ve bilginin içinde yüzüyor, onları içiyordu. Sonunda sis buna bir son verdi. Hayır, devam et, dedi Nudin istekli bir şekilde. İçine girmeme izin veriyor musun? Ben. Rünler parıldayarak yok oldu. Hiç duyulmamış diller uzaktan yakınmaları duyuldu. İnanılmaz güzellikteki düzlükler karanlığa gömüldü ve formülle büyülerin yazılı olduğu kule yüksekliğindeki ciltli kitap yığınları sallanarak dağılıp toza dönüştüler. Her şeyi bilen biri olarak korunaklı ülkeyi kurtarmak istiyor musun? Annenin çocuklarını kuduz köpekten kurtarmasına yardım et Nudin, diye fısıldadı ses ve Nudin'in kalan son irade kırıntısını yok etti. Evet, dedi Nudin kızık sesle ve sise baktı. Evet, seninle birlik olacağım. Verilen sözlerin dışında başka bir şey daha gelmişti aklına. Dediğine göre 3 gün içinde oldukça kontrol kendisinde olacaktı. Dediği karanlık güç gelmesi ondan ordularını, insan, cüce ve elflerin diğerlerinden çekerek kuzey geçişinden geçirip kaybolmasını isteyeceğim. Korunaklı ülke o ya da bu şekilde kazanmış olacaktı. Ne yapmam gerekiyor? Sis daha da çılgınca dönüp savrulmaya başladı. Hiçbir şey. Öylece yat ve bana karşı gelme. Zihnini boşalt, düşünme ve ağzını aç. Sana geldiğimi hissedeceksin. Nudin geriye yaslanıp kendisine söylenenleri yaptı. Sis 3 yönden boğazından içeri girip ağzını doldurdu. Bu kollar sanki girecekleri bölgeleri kontrol etmek ister gibi bekleyip sonra arkadan gelecek size yol açmak ister gibiydiler. Sonra her şey birden hızlandı. Sis toparlanarak boğazından aşağı indi. Nudin sanki ağzının çenesi kırılacak kadar açıldığını hissediyor ve kulaklarında büyük çatırdamalar duyuyordu. Parmakları yastığa gömüldü, kumaş gücün altında yırtıldı. Bedenine bir kez girdikten sonra sis acımasızca ilerleyerek Nudin'in boğazını genişletti ve ciğerlerindeki havayı boşaltarak onu boğacak gibi oldu. Damarlarındaki kan her zamankinden 4 kez daha hızlı akıyordu. Burun ve ağzından kırmızı bir sıvı fışkırmaya başladı ve bunun kendi yaşam sıvısı olduğunu anladığında daha bir korktu. Derisinin her zerresinden kan akıyordu. Damlalar birleşerek küçük akarsulara dönüşüyor ve yatağın çarşafını ıslatıyordu. Anlaşılmaz sesler çıkararak ayağa kalktı ve kapıya ulaşmaya çalışırken sertçe yere yığıldı. Bacakları ve diğer her uzvu gibi kendisine itaat etmeyi reddediyordu. Hatta beyni dahi kontrolünden çıkmıştı. Geveliyor, gülüp öksürüyor, acı ve korkuyla bağırıyordu. Yerde yuvarlanıp yatak odasının zeminde arkasında kırmızı bir iz bırakarak sürünüyordu. Bu arada sesin bedeninin her hücresine nasıl yayıldığını hissedebiliyordu. Etini sıkıp iteliyor, iç organlarını karıştırıyor. Erkekliğine işkence ediyor ve acı dolu işkencesine bir anlık mola dahi vermiyordu. Sonra acısı bir anda dindi. Nudin nefes almaya çalışarak sesin mermerin üzerine yatarak kendisini toplamaya çalıştı. Sersemliğin yerini bir duruluk, düşüncelerinde alışık olmadığı bir netlik almaya başladı. Güçlükle ayağa kalktı. Üzerine kan yapışmıştı ve dışkı kokuyordu. Kendinden iğrenerek sarayının koridorlarında koşup üzerindeki pisliklerden arınmak için bulduğu ilk havuza atladı. Soğuk onu yeniden canlandırmıştı. Magus kendini tazelenmiş ve uyanık hissediyordu. Deneme yapmanın zamanı geldi. Biraz önceki büyü formülünü hatırlamaya çalıştı. Hemen başardı. Sadece bu da değildi. Ne işe yaradığını, gerekli olan tüm el hareketlerini, her heceyi ve telaffuzunu biliyordu. Hem de hatırlamaya çalıştı. İlk anda aklına gelmişti hepsi. Bunlar tam olarak kendi hatıraları, bilgileri değildi. Ancak bunu rahatsız etmiyordu. Sarhoş gibi bir halde görünenleri düşündü, gördü, tattı, kokladı. Düzlüklerin kendi kokusu vardı, bunu anımsadı. Oradaki kuşların hangi şarkıları söylediğini biliyordu. Bu gönül açıcı bölgenin adının Pajula olduğunu ve haritada nerede yer aldığını hatırladı. Ama bu haritayı önce çizmesi gerekiyordu çünkü bu bölge korunaklı ülkenin sınırlarının çok çok ötesinde yer alıyordu. Nudin coşkudan gülerken havuzun içinde suyla oynamaya başladı. "Memnun musun?" diye tısladı bir ses kafasının içinde. "Söz verdiğim gibi değil mi?" "Evet," dedi Magus ve sustu. "Evet," diye düşündü. Bilgiler konusu söz verdiğin gibi önemli bir deneme yapmaya karar verdi. "Bedenimden çıkmanı istiyorum." Aynı anda rahatsız edici bir yanma, buz gibi bir soğuk hissetti ve terk edilmiş yalnızlık duygusu yayıldı içine. Sis içinden çıkmaya hazırlanıyordu. Nudin tüm acıları bir kez daha yaşayacağından korktu. "Hayır," diye düşündü. "Çabucak kal. Bu konuda sonra güvenip güvenmeyeceğimi denemek istedim. Benim sana bilgi ve tecrübelerimi emanet ederken güvendiğim gibi sen de bana güvenmek zorundasın." İkiden bir oldu. "İkiden bir oldu," diye mırıldandı Nudin ve bir ayna bulmak üzere havuzdan çıktı. Görüntüsünde bir değişiklik yoktu ancak yine de dolabından çıkarıp giydiği gömleği biraz daha dar gelmişti ve kolları kısaydı. "İyi seçim yaptım," dedi ölü ülkenin ruhu. Görüntüden o da memnundu. "Hayır, merak etme, ihanet etmiyorum." "Düşüncelerimi okuyabiliyor musun?" diye sordu hayret ederek. Kendini yakalanmış hissediyordu, zira içinde hala bir güvenlik vardı. "Biz biriz. Bu durumda düşünceni nasıl bilmeyeyim?" "Bana karşı biraz sabırlı ol. Alıştırma yapman gerekecek ve bunu elde edeceksin, Bilge Nudi. Zamanı gelip de biz açıklayana kadar diğerlerine karşı sessiz kalacağız ve birliğimizi gizleyeceğiz. Senin görevin, ben tüm toprakların anası olana kadar bunca zaman kıskandırmak olacak. Hazırlıklarını yap, saklı ve kal ve hiçbir şey hissettirme. Çünkü olmadığın halde senin de bir hain olduğunu söyleyeceklerdir dostum. Can dostum, tek dostum." Fısıldayan ses yok oldu ve adam yalnız kaldı. Nudin pencereye gidip birazdan üzerine güneş doğacak olan uykudaki Porista'ya baktı. Sonra arkasını dönüp odasında bulunan kitapların ciltlerine göz attı. Kafasında tüm o kitap ve yazıtlardakilerden çok daha fazla bilgi barındırıyordu artık ve mutluydu, doluydu, tatmin olmuş. Bilmek istediği ne varsa zihni derhal cevap veriyor, merakını gideriyordu. Kitap okumadan, araştırmadan, yolculuk ya da deneyler yapmadan birden sıkıldı çünkü yapacak bir şey kalmamıştı. Artık mücadele olarak sayabileceğim tek şey memleketimi kurtarmak. Bunu benden almasına izin vermeyeceğim. Nudin görevine hastalık derecesine bağlanmıştı. Planlar yapıyordu ve korunaklı ülkeyi kurtarmak ve koruma hazını tek başına arkadaşına bırakmak niyetinde değildi. Kendi üzerine düşeni yapmak ve kendi bakış açısına göre memleketin her bir yanı saldırmakta olan kötülükle savaşmak istiyordu. Yeni bilgiler ve formüller güzel ancak yeterli değillerdi. Onların hayata geçirmek için daha fazla güce ihtiyacı vardı. Magus bu güce nasıl erişeceğini, sihri nasıl elde edeceğini, saklayacağını biliyordu. Ölü ülkeyi engelleyen zincirlerin tazelenince bir sonraki toplantıda enerjiyi ele geçirip diğer büyücüleri kendisini desteklemek ya da yolundan çekilmek konusunda seçim yapmaya zorlayacaktı. Başka bir şeye odaklanmadan laboratuvarına kapandı ve Famulus topluluğunun arasından kendisine sadık olanları seçti. Onlar takipçileri olacaklardı. Kara elfler onu gizce ziyaret edip Urgun'un dağlarında, Gauragar'ın düzlüklerinde ve İdosla'nın kumlu tepelerinde yaptıkları keşif seferlerini rapor ediyorlardı. Tilagorn'da bulunan ve istediğinde Nudin'in emre girecek orklardan bahsediyorlardı. Nudin davasına ihanet edilmesinden şüpheleniyordu. Bunu da korunaklı ülkeye ihanet olarak görüyordu. Hiçbir direniş kabul edilemezdi ve davayı sekteye uğratabilecek her hareket esneklik gösterilmeden bastırılmalıydı. Çok nadir de olsa bazen tüm bunları yapanın kendisi mi yoksa içindeki varlığın emirleri mi olduğundan şüphe düşüyordu. Ancak bu şüpheleri ortaya çıktıkları denli çabucak kayboluyordu. Arkadaşı uzun zaman kendisiyle konuşuyor, tavsiyelerde bulunuyor ve planında göremediği şeyleri işaret ediyordu. Biz biriz diye düşünüyordu müteşekkir olarak. İnsanlara güvenlik sağlıyoruz. Buna rağmen ihanete uğradın. Nasıl? Famulus'un Hel Thor bir zamanlar Lothianon'un Famulus'u olan Goren adında biriyle konuştu. Arkadaşlarım onları sarayın girişinde toplantı sırasında konuşurken duymuşlar. Bizi onları ve bizi nasıl ayıracaklarını bildiklerini sanıyorlar. Ayrılmak mı? Asla. Bu nasıl mümkün diye geçirdi içinden Nudin. Bunu engellemeliyim. Bunu arkasında başkaları da var diye uyardı onu ses. Magus'un emirlerine göre hareket edecektir. İçinde bizim sırrımızın yazılı olduğu kitaplar verdi ona. Senin gücünü ve bilginin peşindeler. Bizi ayırmalarına izin verme. Biz biraz Nodon'un. Onu takip etsinler diye kara elfleri göndereceğim. Bana kitapları getirecekler ve onu cezalandıracaklar dedi ve büyü öğrencisinin ölümünü düşündü. Onun ölümü diğerlerini ürkütecektir. Hepsini birden yok et dedi içindeki ses. Hayır diye itiraz etti öncelikle. Uzun konuşmayacağım ve sesin benimle konuştuğun gibi. Anlayacaklarını umuyorum zira. Altının gücüne sahip olabilirsek aynı anda birçok yerde bulunabilir ve arkadaşlarımızın zafer kazanmasına yardımcı olabiliriz. İçindeki varlık bu fikri beğenmedi ancak karşı çıktığında Magus'un üzerindeki etkisini yitirmekten korktuğundan pek bir şey söylemedi. Onlar konusunda yanıldığını göreceksin benim yegane ve gerçek dostum. Onlar hakkında yanılmadığımı umarım dedi Nudin sessizce ve içinde nelerin yazdığını ezbere bildiği kitabına yöneldi. Kütüphanesinde ilgisini çekecek yeni hiçbir şey yoktu. Bir kan damlası açık duran sayfanın üzerine damladı ve dört harfin üzerini kapatınca kelimeyi okumaz hale getirdi. Kan burnundan ve gözlerinden yavaş yavaş sonunda durdurulamazcasına akmaya başladı. Nodon neyle karşı karşıya olduğunu biliyordu. Hızla yerinden kalkıp yatağa uzandı. Havaya kalktığı kemikleri ve kafatası çatırdadı. Derisi acıyla gerildi. Dudakları kanayana dek bağırıp çığlıklar attı ve bayılıp yatakhaneden düşene kadar yuvarlandı. Uyandı, acılar hiç yaşanmamış gibiydi ve canı her zamankinden güzel bir yemek çekmişti. Bunun sonu çok fazla kilo almıştı ve terzileri gardırobunu her hafta değiştirmek zorunda kalmıştı. Acı ne zaman sona erecek diye sordu dostuna yüzündeki ve ellerindeki kanı yıkarken. Yukarıda diye fısıldadı bilgin. Bu küçük insani bedenine fazla geliyor ve kendileri yer alıyor. Korkma, seni öldüremez. Biz biraz aç bir şekilde yemek salonuna indi. Hizmetlerin uzun bir masaya servis ettikleri, bir aileyi rahatlıkla doyurabilecekleri kadar masa başına oturdu. Bu sefer yemek yetmemişti ve aşçı Magus doyusunu iki tavuk daha kızartmak zorunda kalmıştı. Dışarı çıkarken kıyafetlerin kollarını yine kısa geldiğini fark etti. Bir kara elf odaya girip onu bir mesaj uzattı. İkinci bölüm. 1. Korunaklı ülke Oremaira büyü diyarı 6234. Güneş döngüsü sonbahar sonu. Tungtil temsil tarafından tamamen ele geçirilmişti. Hangisinin hayal gücünün bir ürünü, hangisinin sahnedeki oyuncuların sergiledikleri olduğunu ayırt edemiyordu. Ancak locanın perdesinden içeri uzanarak sırt çantasının kayışından tutup çeken hızlı bir el dikkatini dağıttı. Bunları elbette ki görmemişti ancak hırsızın kayışı biraz sert çekmesi onu uyandırmıştı. Arkasını döndü, son anda çantayla birlikte gözden kaybolan kolunu görebilmişti. "Hey dur!" diye bağırdı cüce kızgınlıkla. Hırsızlar yakalayın. Baltasını kapıp çizmelerin çivili topuklarıyla ahşap zemini gümbürdeterek dışarıdaki koridora fırladı. Başkalarının malına göz dikmek neymiş göstereceğim sana. Tehditkar ses tiyatronun illüzyonunu bozamamış olsa da gümbürdeyen ayak sesleri bunu başarmıştı. Rahatsız olanların sesi hırsızdan ziyade mağdura yönelikti. Benim de böyle dertlerim olsun isterdim. Tunkdil bunlarla ilgilenmedi ve koyu renk kıyafetli kişiyi takip etti. Kısa bacakları hızla inip kalkarak büyük bir gürültüye neden oldu. Saygıdeğer seyircimiz biraz daha az gürültüyle koşabilir mi diye seslendi sahnedeki sahte Nodon'un. Dişi kara elf suratını buruşturarak ellerini de dar kalçalarına dayadı. Oyun her ne kadar patlamış olsa da yapay magusun yanında koyu renk kıyafetleri içinde o hala oldukça gerçekçi duruyordu. Buradaki izleyicileri eğlendirmeye çalışıyorum eğer izniniz olursa. Hırsız var diye karşılık verdi cüce koşmaya devam ederek. Saygıdeğer tiyatronuzda hırsızlık yapılıyor. Elbette hem de sizin tarafınızdan küçük dostum zira değerli zamanımı çalıyorsunuz diye karşılık verdi oyuncu sinirli bir ifadeyle. Ve de paha biçilemez sabrımı ve onu da elde ettiniz madem şimdi ganimetinizi alınız ve buradan defolup gidin ki adet olduğu üzere buradaki sanatseverlere eserimizi mutlu sonunu sunabileyim. Seyirciler onu alkışladı ve gülüşmeler oldu. Oyuncu eğilerek selam verdi. Aptal. Tunkdil sokağa çıkmıştı ve tiyatronun girişinde durarak utanmaz hırsızı görmeye çalışıyordu. Köşeden dönerken gördü onu. Elleri boşta kalsın diye çantayı sırtına almıştı. Dur ver onu bana diye seslendi ve hırsızın peşine takıldı. Tunkdil 3 sokak boyunca süren takibinde başarılı oldu ancak 4. ve 10 kez yanlış yöne saptıktan sonra hırsızı kaybetti. Ne yapacağını bilmez bir halde kalabalık bir pazar alanın ortasında duruyordu. İnsan kalabalığının arasında sırt çantasının görüntüsü kaybolmuştu. Sigurdaziye ağacı parçası kaynar sular boşaldı üzerine. Bu asla olmamalıydı. Basit bir hırsız tarafından soyulacak kadar düşmüş olamam diye kızdı kendi kendine. Bir eliyle baltasını tutup diğeriyle de öndeki insanları yana iterek üst üste istiflenmiş örgü sepetlerin olduğu bir standa geldi ve sepetlerin üzerine tırmandı. Ne var ki buradan gördüğü manzara daha iyi değildi. Yerli nöbetçilerin yardımı olmadan mallarını geri almasına imkan yoktu. Ancak kapıların önüne yığılmış orklar varken kimseler ona kulak verecekmiş gibi değildi. Onları durumun ciddiyeti konusunda nasıl ikna edebilirdi? Özür dilerim sayesinde şehri ve ülkeyi kurtarabileceğim küçük bir odun parçasını kaybettim. Bunu kim inanır ki? Bavrogor ve Boindil'in kendisini bekledikleri hana dönmek üzere sepetlerin tepesine aşağı inerken üstüne üstlük bir de Mifurdania yolunu kaybettiğini fark etti. Tunkdil diğer ikisini gönderdiği hanın adını bile bilmiyordu. Giriş kapısı yegane Kerteriz noktasıydı. Kuzey kapısından mı girmiştik yoksa başka bir kapı mıydı? Homurdanarak aramaya başladı ve evlerin çatılarının arasında görünen surda gözüne çarpan ilk nöbetçi kulesine göre yönünü tayin etti. Karanlık bir arka sokaktan geçerken boğuk bir hırıltı duydu. Derhal durup silahını eline aldı ve sokağa girdi. Dikkatli bir şekilde köşeye dönünce uzun boylu zayıf birini gördü. Kıyafetlerinin üzerinde koyu gri renk bir pelerin vardı. Ayaklarının dibinde kendisini soyan hırsızın cesedi yatıyordu. Düzünelerce yaradan sızan kan kare taşlardan döşeli kaldırıma akıyordu. Hırsızın işini bitirmiş olan adam merakla sırt çantasını kurcalıyordu. Cüce kendisini hiç de iyi hissetmiyordu. Yaratığın şekli bir insandan çok bir kara elfe benziyordu. Bırak kas, bu sınavda beni utandırma diye yalvardı sessizce. Çantanın yeni sahibi çantanın ağzını kapatarak kayışlardan tuttu ve yanında götürmek üzere çantayı pelerinin altına sakladı. Bu sırada da hırsız yerde acılar içinde kıvranıyordu. Yaratık adamın acılarından sorumlu değilmişçesine sokaktan aşağı yürümeye başladı. Özür dilerim ama çanta benim diye seslendi Tunkdil. Adam hızla arkasını döndü, havalanan pelerini ve o sırada yüzünü gizledi. Tunkdil o sırada göğsüne çarpan iki sert darbe hissetti. Fırlatılan bıçaklar sık örgülü zincir gömleğini çarpıp şangırdayarak yere düştüler. Tunkdil şaşkınlığından kurtulmaya çalışırken fesat saldırgan çoktan sokaktan aşağı koşmaya başlayıp ilk köşeden dönerek gözden kaybolmuştu. Tunkdil adamın uzun bacaklarıyla yarışamazdı ve köşeyi dönünce etrafta kimseyi göremedi. Öksürerek gölgedeki bir duvara yaslandı ve nefes aldı. Şans beni hep yarı yolda bırakıyor. Fırakkası mı kızdırdım acaba? Bu sırada arkasından bir kol uzanıp boynuna dolandı. İnce bir bıçak gözlerinin önünde parıldadı ve korumasız boğazına dokundu. Bu senin çantan mı cüce? O halde tunk dil olmalısın dedi boğuk ses. Senin bambaşka bir yerde olacağını tahmin ediyorduk. Yeşil koruda eşini öldürdüğünden beri bir arkadaşım seni yana yakıla arıyor. Tunk dil koldan kurtulmaya çalıştı ancak bıçak etine biraz daha sert bastırmaya başladı. Hayır sakin ol, birkaç soru cevaplayacaksın dedi yabancı. Hayır diye itiraz etti tunk dil. Nodo'nun kara elflerinden birine rastladığından emindi artık. Hayır mı? Göreceğiz bakalım. Saldırganın surt üstü sürükleyerek bir kapının girişine giden karanlık kemerin altına çekti. Bu eşyalarla nereye gidecektin? Cüce inatla sessiz kaldı. Ölmek mi istiyorsun? Beni öyle ya da böyle zaten öldüreceksin kara elf. Görevim hakkında sana neden bilgi vereyim? Sana hızlı ve acısız bir ölüm sözü vereceğim için dedi gülerek. Bir kez daha deneyelim. Tek başına mı yola çıktın? Yaklaşan ayak sesleri ve zincir şangırtıları duyuldu. İki kişi sokakta yürüyordu. Kara elf sustu. Kaderin garip bir şaka anlayışı olmalıydı. Zira tam da o sırada gölgeler içindeki bu yerden geçen kişiler Goimgar ve Boyundal'dı. Boyundal, elmas ustasına ne Boyundal'ın ne de Bavragor'un tehditlerine samimi olmadıklarını ve öyle olduğu takdirde karşılarında kendisini bulacaklarını anlatıyordu. Sonra da köşeden dönerek kayboldular. Demek beş diye fısıldadı kara elf kulağına. Beş cüce nereye gidiyor? Senin gibiler ve efendinizi durdurmaya dedi Tunkdil yüksek sesli ve kara elften kurtulmaya karar verdi. Bıçak olan elini tutup saldırganı duvara toslatmak için kendini arkaya doğru savurdu. Ancak rakibi sıyrıldı ve Tunkdil sert bir şekilde duvara çarptı. Bıçağı tutan elle mücadeleye girişti. Gürültü iki cücenin dikkatini çekmeye yetmişti. Hızla sesin geldiği yöne koştular. Eğitimli sen misin? Savaşçı bacaklarını genişçe açarak sokağın ağzında durdu ve karga burnunu hazırda tuttu. Goimgar biraz geride durup kalkanın arkasına saklandı. Kara elfin dizi Tunkdil miğferinin burun korumasına çarptı. Metal parçası bükülüp burnunu acıttı ve gözlerinden yaşlar fışkırdı. Ayrıca saldırgan kaçmaya başlamadan önce sol koluna bir bıçak darbesi daha aldı Tunkdil. Hiçbir yere gitmiyor. Tunkdil yarı bilinçsiz bir şekilde sırt çantasına uzandı ve kayışı yakaladı. Hırlayarak çantaya sıkıca sarıldı ve saldırganın eline saldırdı. Baltası boşa gitti. Hırsız hamleden sıyrılmıştı ama baltanın ağzı çantanın kenarını kesti. Tunkdil yere düştü. İstediğimi elde ettim. Durum kara elf için çetrefilli bir hale almaya başlamıştı ve bu yüzden de kaçmayı tercih etti. İkisinin de yanından sıyrılmayı düşündü ancak tecrübeli boyundan yanıltma hareketine kanmadı ve hamlesini yaptı. Baltasının namlusu deri kıyafeti yırtarak kara elfin teninde derin bir yara açtı. Yaralı adam tökezledi, anlaşılmaz bir küfür savurdu ve çizgi halinde tek bir güneş ışınına yakalandı. Biraz önce koyu mavi renk olan gözleri bir anda iki siyah oyuğa dönüştü. Kara elfe daha korkunç şeyler de oldu. Soluk yüzünde ince çizgiler belirdi. Bir anda yüzü ve boynu yırtığa benzer zikzaklı çizgilerle doldu. Eliyle yarasına bastırarak sokakta koşmaya başladı. Sırt çantası sırtına bir aşağı bir yukarı sallanıyordu. Seni yakalayacağım. Cüce peşine takılacaktı ancak Tunkdil onu durdurdu. Bırak gitsin. Bizi tuzağa sürükleyip sürüklemediğini bilmiyoruz. Sırt çantasını aldı. Tunkdil burnundan akan kanı sildi. Sigurdaziye parçasını gururla gösterdi. Sadece bu önemliydi. Ve onu da elde ettim. Onu nasıl kaybettin ki eğitimli diye merak etti boyunda. Bunu yolda anlatırım. Goimgar'a başıyla işaret etti. Merak etme o iki serseri sana bir şey yapamaz. Ben gerçekten kapıyı sizden sonra kapatmalarını söylemiştim dedi kısık sesle. Boş ver dedi Tunkdil. Gerçi duyduklarının doğru olup olmadığına emin değildi. Ona artık güvenmiyordu ve bu saatten sonra Goimgar bu yolculuğun amacını kavrayana kadar onu asla yalnız bırakmamaya karar verdi. Nöbetçilere Mufirdania surları içinde en az bir kara elfin olduğunu haber vermeliyiz dedi boyunda. Orkların şehri almasını kolaylaştırmak için plan yapmış olabilir. Ve bizim burada olduğumuzu biliyor diye ekledi Goimgar titrek bir sesle. Peşimize düşerler mi? Bunu zaten tüm süre boyunca yaptılar dedi Tunkdil samimi bir şekilde. Fakat ne yazık ki artık nerede olduğumuzu biliyorlar. Bir an önce tünellere geri dönmeliyiz. Oraları öğrenmedikleri takdirde karayiflerden korkmamıza gerek yok. Hızla caddeleri geçip yakınlık güney kapısına ulaştılar ve Tunktil oradaki nöbetçi bir karayelfe rastladığını rapor etti. Sonra da Barragor ve Boindil'in kendilerini beklediklerini umdukları hanın yolunu tuttular. Meyhaneye yaklaştıklarında hiddetin çılgın bağırışlarını duydular. Tahtalar kırılıyor, araya insanların heyecanlı sesleri karışıyordu. ''Bırak kasadına, kara elfler onları bulmuş!'' diye bağırdı Boyundal. Kızgınlık ve kardeşine destek vermek üzere koştu. O sırada bir adam küçük pencerelerden birinden fırlayarak uçtu ve cam kırıklarıyla birlikte kaldırıma düştü. Bir diğeri de mandallarından fırlayan kapıyla birlikte sokağa düştü ve ardından ayağa kalkarak kanlar içinde kaçtı. Üç cüce içinden kasırga geçmiş gibi görünen meyhaneye daldılar. Hiçbir şey yerli yerinde değildi. Masa ve sandalyeler devrilmiş ve kırılmış. İnleyen konuklar sağa sola savrulmuştu. Kimi az, kimi çok zarar görmüştü. Tam ortasında ise Boindil bir intikam tanrısı gibi durmuş, bir insanın bıyıklarını tek tek yolmakla uğraşıyordu. Barragor ise ortalarda görünmüyordu. ''Ne yapıyorsun?'' diye sordu kardeşi ve etraftaki dağınıklığa baktı. ''Bunu sen mi yaptın?'' Hiddetli döndü, görmeler için dağılmış sakalını gösterdi. Evet ya diye gürledi. Sakalımı ateşe verdiler. Ve bu yüzden de yumruklarımla tanıştılar. Kıkırdadı ve kurbanın bıyığını yeniden yoldu. Uzun herif başlattı ve sakalımı tutuşturdu. Onu cezalandıracakken diğerleri de yanıma geldi. Bunu takdir ettim. Böylece bana daha fazla iş çıkmış oldu. 30. ayrımın sonu, sayfa 435.